Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ele aldığım Sanal Alem programının ilk bölümünden herkese merhaba, ben Serdar Kuzuloğlu. Sanal Alem Türkiye'nin ilk podcast'ı olarak 6 sene önce 2005 yılında yayındaydı. Ancak o dönemler podcast kavramı çok yeniydi. Takip edecek cihaz sayısı ve ilgilisi de pek yoktu. Yine de hatırı sayılır kişiye ulaşmayı başarmıştı. Bugün durum çok farklı. Bu ilk bölümde programla ilgili bazı açıklamalar yapmak faydalı olacak sanıyorum. Öncelikle ben çok yoğunum. Dolayısıyla süreklilik konusunda her zaman programa sadık kalamayabilirim. Ama elimden geldiği kadar her hafta yeni bir bölüm hazırlayıp paylaşmaya çalışacağım. Bu podcast'i öncelikle AAC formatında hazırlıyor olacağım ve sadece sesli olarak sizlerle paylaşacağım. Böylece özellikle iPod ve iPhone kullanıcıları yayın içinde etkileşimli bazı özelliklere de erişebilecek. Örneğin tam şu anda olduğu gibi bahsettiğim konularla ilgili bazı görsel içerikleri cihazınızın ekranında görebileceksiniz. Ama ne yazık ki bu programda pek böyle şeylerden bahsetmeyeceğim. Ama bir söz de vermeyeyim. Böyle şeyler sanıyorum her zaman ilgi çekebilir. Ayrıca programı bazı bölümlere ayırmayı düşünüyorum. Aklımda haftanın haberleri, web siteleri, faydalı bilgileri ve soru cevaplar gibi başlıklar var. Bu yayında bahsetmemi istediğiniz konuları, bölümlerle ilgili tavsiyeleri, görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı bana serdar@kuzuloğlu.com adresinden ulaştırabilirsiniz. serdar@kuzuloğlu.com elektronik posta adresim. Eğer konu satırının başına podcast yazarsanız böylece gelen yüzlerce mektup arasından sıyırmam da daha kolay olur. Bu arada gerçekten çok yoğun bir e-posta trafiğim var. Yazılı cevap konusunda bazen aylar geçmesi gerekebilir. Lütfen sabredin, anlayın. İş gösterin. Bu kadar açıklamadan sonra isterseniz gelin ilk podcast bölümümüzün içeriğine geçelim. İlk programımızın ilk haberi aslında geçtiğimiz haftadan sarkan bir haber. Bilişim dünyasının iki önemli isminin temsil ettikleri şirketin başından geri çekilme kararı Google ve Apple'dan bahsediyorum tabii ki. Google'ın başındaki Eric Schmidt'in geri çekilme kararı biraz şirket içerisindeki dinamiklerden, Apple'ın başkanı Steve Jobs'un çekilmesi ise sağlık sorunlarından dolayı. Google bildiğiniz gibi Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1996 yılının Mart ayında kurulmuştu. İlk kurulduğu zamanlarda bir arama motoru hizmeti veriyordu ve Yahoo gibi, Alta Vista gibi dev rakipleri vardı. İlk dönemlerine dair birkaç istatistik vereyim. Mesela 1996 yılının Ağustos ayında Google'ın indekslediği HTML adres sayısı 75.2 milyon adetti ve toplam veri tabanının büyüklüğü 207 GB'tı. Yani bugün basit bir tarama ile elde edebileceğiniz kadar bilgiden oluşuyordu Google'ın veri tabanı. En büyük özelliği de o dönemlerin popüler arama motor mantığındaki, daha doğrusu popüler arama hizmetlerinin içerisindeki dizin mantığından farklı olarak interneti taramasıydı. Yahoo o dönemler editörlerinin internetten toplayıp seçtiği ve kategorize ettiği adresler içerisinden arama sunuyordu ve oldukça popülerdi. Alta Vista arama motoru mantığını internetle tanıştırmıştı. Google onu çok daha verimli hale getirdi ve kısa sürede oldukça başarılı bir grafik çizdi ve bugüne kadar da bu çizgisini sürdürdü. Hala da öyle devam ediyor. Eric Schmidt bilişim dünyasında oldukça popüler bir isim aslında. Google'dan önce birçok bilişim firmasının yöneticisi olarak görev yaptı. Bunların arasında Bell Laboratuvarları, Zilog, Xerox'un meşhur Parkcod adlı Palo Alto araştırma geliştirme merkezi var. Daha sonra 1983'te Sun Microsystems'a geçiyor ve burada Java girişiminde yöneticilik rolü alıyor. Ve 97'de de o dönemin en büyük firmalarından bir tanesi olan Novell'in icra kurulu başkanı, CEO'su oluyor. Daha sonra Google'ın halka açılması döneminde Larry Page ve Sergey Brin'in davetiyle 2001 yılında Google'ın başına geçiyor ve 20 yıllık bir kontratla işe başlıyor. Google'ın yönetiminde Larry Page ve Sergey Brin'le birlikte üçlü olarak yönettiler bu döneme kadar Google'ı. Ancak şöyle de bir durum vardı. Eric Schmidt hem yaşından hem sektörel birikiminden dolayı bir anlamda birazcık akil adam rolünü oynadı. Yani Larry ve Sergey'in belki işte uçuk kaçık hayalleri ya da kendi uç girişimlerine bir anlamda dizginleyen rolü oynadı. Bir anlamda da birçok kişinin düşüncesi, ki benim de katıldığım, kendi sonunu hazırlayan da bu oldu. Aslında son derece de başarılı bir grafik izledi. Örneğin 2007 yılında PC World tarafından internetin en önemli 50 kişi listesinde birinci sıradaydı. 2009'da Brandon Wood tarafından CEO'ların Top Gun'ı seçildi. Böyle birçok başarısı vardı. Ayrıca bir dönem Apple'ın icra kurulunda da yer aldı. Apple'ın icra kurulundan istifa etmesi de 2006 yılında başlamıştı. 2009 yılına denk geldi. Bu da Steve Jobs'un Apple'ın icra kurulu başkanının iPhone uygulamalarının içerisinde ve iPhone cihazlarının içerisinde Google'ın uygulamalarına onay vermemesiydi. Bundaki sebep de Apple'ın kendi hizmetleriyle çakışmasıydı. Eric Schmidt bu tartışmanın sonucunda yönetim kurulundaki görevini bıraktı. Bunun dışında şu anki Amerikan Başkanı Barack Obama'nın seçim kampanyasında da gayri resmi danışmanlarından biri olarak görev aldı. Ve kendi esprili tabiriyle bunun için 1 dolar maaş aldı. Önemli bir figürdü. Ancak bu ayrılığı getiren şey içerisindeki en önemli gerekçe Google'ın vizyonuna ve dinamiğine ayak uyduramıyor oluşuydu. En önemli sıkıntılardan bir tanesi Çin'de yaşanan tartışmalardı. Bildiğiniz gibi Çin internette en yoğun sansürün uygulandığı ülke ve Google'da Çin'de hatırı sayılır bir kullanıma sahip, ancak lider arama motoru değil bu arada, bir parantez açalım. Çin'de yerel arama motoru lider durumda, Baidu adlı arama motoru. Çin yönetimi Google'dan kendi siyasi hassasiyetlerine aykırı içeriği arama sonuçlarından filtrelemesi, çıkartması, yani bir anlamda arama sonuçlarını sansürlemesi için telkinde bulunmuştu ve bunun kabul edilmemesi durumunda ülkedeki faaliyetlerini engelleyeceğini açıklamıştı. Bu yaşanan gerilim geçtiğimiz seneye damgasını vuran gelişmelerden bir tanesiydi. Burada Larry ve Sergey Brin Google'ın sansüre boyun eğmemesi gerektiğini, gerekirse Çin'den çıkacaklarını ve çıkmayı göze alacağını düşündü. Ancak Eric Schmidt buna karşı çıktı ve Çin gibi büyük bir pazardan böyle bir gerekçe yüzünden çekinmemek gerektiğini söyledi. Bir parantez açalım. Çin bugün internetin en büyük nüfusu, dünyada en fazla internet kullanıcısının bulunduğu ülke. Bir diğer sıkıntı ise bugün Google'ın oldukça başarılı olduğu web tarayıcısı alanında yer almayı düşünmemesi ve buna uzun süre direnmesiydi. Larry ve Sergey Chrome adlı web tarayıcısıyla bu pazarda yer almayı çok istiyordu. Ancak Eric Schmidt buna uzun süre direndi. Internet Explorer ve rakipleri arasındaki çekişmeyi yaşamış biri olarak Google'ın ana işlerinden biri olmadığını düşünüyordu. Aynı zamanda Android gelişmelerinde de bazı sıkıntılar yaşandığı yönetim kurulu safhasında biliniyordu. Bütün bu olayların sonunda Eric Schmidt iki kurucu ortağın arasında kaldığından dolayı geri çekilme kararı aldı ve yerini Larry Page'e bırakacağını açıkladı. Larry Page aynen Sergey Brin gibi aslında kamuoyunun fazla tanımadığı isimler. Birkaç fotoğraflarını sadece biliyoruz. Ancak kesin olan bir şey var. Larry Page, Eric Schmidt gibi bir karakter değil. İcra Kurulu Başkanı'nın temsili görevini de düşünecek olursak Larry Page oldukça içine kapanık, asosyal, hatta sunum yapamadığı bilinen birisi. Dolayısıyla basın toplantılarında vesaire nasıl bir çizgi izleyeceğini herkes merak ediyor. Schmidt ise aslında görevine devam edecek, ancak icra kurulu başkanı olarak değil, yine yönetici olarak görevini sürdürecek. Bunun ne kadar süreceğini göreceğiz. Ama sevindirici bir haber var kendisi açısından. Kontratı gereği 100 milyon dolarlık hisse senedini bir anlamda cebine indiriyor olacak. Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi de Apple'ın kurucusu ve icra kurulu başkanı efsanevi isim Steve Jobs'un icra kurulu başkanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle bir süre çekildiğini açıklaması oldu. Tabii bu bir sürenin ilelebet olması da söz konusu, çünkü Steve Jobs çok ciddi müdahalelere rağmen pankreas kanserinden kurtulabilmiş değil, sürekli nükseden bazı yan rahatsızlıklara da sahip. Biliyorsunuz yakın dönemde bir karaciğer nakli de geçirdi. Hatta bunu gizli olarak yaptığı için hissedarlardan da oldukça tepki topladı. İşin enteresan taraflarından bir tanesi tabii halka açık şirketlerde hissedarların başkanın sağlığından öte şirketin sürekliliğini düşünüyor olması, belki de kapitalizmin geleneksel özelliklerinden biri olarak da düşünebiliriz. Jobs tabii bilişim dünyasının en enteresan karakterlerinden bir tanesi. 1 Nisan 1976'da Apple'ı kurmuştu. Steve Wozniak'la birlikte en yakın arkadaşı ve bu şirketi kurarken sermayeyi çıkartmak için, ki yanlış hatırlamıyorsam 3000 dolarlık bir sermayeye ihtiyaçları vardı. Kendisi Volkswagen minibüsünü satmıştı. Steve Wozniak da o dönemin çok popüler nerd gadgetlarından HP hesap makinesini satmıştı ve Apple'ı kurmuşlardı. Ve Steve Jobs enteresan bir şekilde 9 yıl sonra o dönemki yönetim kurulunun aldığı kararla kendi kurduğu şirketin yöneticiliğinden uzaklaştırılmıştı. O da Next adlı bir başka bilgisayar şirketi kurmuştu. Tabii bu dönemde Next oldukça parlamış. Apple ciddi bir bocalamanın içine girmişti. 1996 yılında yönetim kurulu, Apple yönetim kurulu Next şirketini satın almaya karar verdi ve 429 milyon dolar ödeyerek hem şirketi satın aldı hem de Jobs'u tekrar Apple başına geçirdi. Ve Jobs'un dönüşü de gerçekten çok efsanevi oldu. İki önemli şeyle geri döndü. Birincisi bu 1984 yılındaki Macintosh lansmanı oldu. Bir diğeri ise Bill Gates'le, yani ezeli rakibiyle işbirliğiydi. Bill Gates o dönem oldukça zorda olan Apple'a 150 milyon dolarlık yatırım yaptı Apple hisseleri karşılığında ve bununla birlikte o dönem artık bilgisayar sahibi olmak konusunda ciddi bir tercih sebebi olan Microsoft Office yazılımının Mac versiyonunu da hazırlama kararı aldı. Apple fanatikleri oldukça tepkiyle karşıladı bu kararı, ama hissedarlar hiç öyle düşünmedi. Apple hisseleri %40 arttı. Gates bir anlamda rahatladı, ama devamında çok enteresan bir şey oldu. Gates'in ölümden döndürdüğü Apple bir anlamda kulak ise boynuzu geçti ve birçok devrime imza attı. Örneğin iPod müzik çalar dünyasında yepyeni bir soluk getirdi. iPhone cep telefonunun sistematiğini kökten değiştirdi. iPad'le Microsoft'un uzunca bir süre ayağa kaldırmaya çalıştığı tablet konsepti resmen bir patlama yarattı ve bugün marka değeri olarak Apple Microsoft'u çoktan geride bıraktı ve kasasında da 10 milyarlarca doları var. 75 milyardan fazla paraya sahip bir şirket. Ancak tabii ki bütün bunlar Jobs'un sağlığına sebep oldu. 2004 yılında pankreas kanseri teşhisi konulmuştu. Ardından birçok müdahaleye rağmen sağlığını tekrar toparlayamadı. ve Jobs geçtiğimiz hafta şirketten bir süreliğine ayrılacağını açıkladı. Yerine başka birisi vekalet ediyor. Ancak herkesin aklındaki soru şu: Jobs olmadan Apple kendi efsanelerini, kendi ivmesini koruyabilecek mi? Ve bu yenilikçi tavrını sürdürebilecek mi? Bir parantez açalım yine. Steve Jobs despotik yönetim tarzıyla tanınıyor. Son derece sır saklayan bir yapıya sahip. Bütün geliştirdiği ürünleri ciddi bir sır perdesinin altında geliştiriyor. Fazla eleştiriye ve tavsiyeye açık birisi değil. Yani bir anlamda Apple eşittir Steve Jobs diyebiliriz. Şimdi denklemin, eşitliğin bir yarısı ortadan kalktığında, yani Apple eşittir Steve Jobs'a, Steve Jobs olmadığında Apple'da olmayacak mı? Herkesin aklındaki soru bu. Ben bu podcast'i 28 Ocak 2011 Cuma günü sabaha karşı 1'de kaydediyorum. Dolayısıyla çok güncel gelişmeleri paylaşmam mümkün değil. Ancak Akdeniz'in öte yanında Mısır'da çok hararetli bir gün bekliyor dünyayı. Cuma namazından sonra halkın uzun süredir iktidarda olan Hüsnü Mübarek'e karşı ciddi bir ayaklanma başlatması bekleniyor. Hem hükümetin, hem dünyanın, hem de komşuların gözü burada. Bu olayların nereden başladığına bakacak olursak hemen yanı başındaki Tunus dönmemiz gerekiyor. Tunus'ta geçtiğimiz hafta sosyal ağların da çok önemli rol oynadığı bir halk ayaklanmasına sahne olmuştu. Bir tarihine bakmak gerekirse Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Fransa sömürgesi olarak sözde bir bağımsızlığa kavuşan Tunus, gerçek anlamdaki bağımsızlığını 1957 yılında kavuşmuştu ve kendine has yine ikinci versiyondaki bu bağımsızlıkta birçok kişinin Orta Doğu'nun ya da Tunus'un Atatürk'ü dediği Habib Bourguiba başa geçmişti ve 1987 yılında bir kansız darbeyle devrilene kadar 30 yıl iktidarda kalmıştı. Ardından gelen Zeynel Abidin Bin Ali de 23 sene iktidarda kaldı, yani geçtiğimiz haftalara kadar. Ve Tunus ciddi bir fakirlik, yolsuzluk, işsizlik, enflasyon, adaletsizlikle ve mafyatik bazı olaylarla halkın sürekli ezildiği bir toplum oldu. Ve bakıldığında uluslararası raporlara göre Tunus, Vietnam ve Suudi Arabistan'dan sonra blog yazarları için en tehlikeli 3. ülke oldu. Ülkede aklınıza gelebilecek bütün siteler, özellikle sosyal ağlar sansürlü, işte YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, Flickr vesaire, hepsi sansürlü. Ancak halk bir şekilde aynen Türkiye'de olduğu gibi bu hizmetlere ulaşmaya devam ediyor. Peki bütün bu ayaklanmalar neyle başlamıştı? Geçen ay yılbaşı döneminde, yani 2011'e girerken 26 yaşındaki Tunuslu Muhammed Bouzazi, bir seyyar satıcı, polislerin seyyar tezgahına el koymasından dolayı isyan ederek kendini ateşe vermişti. Bununla ilgili fotoğrafı da görüyorsunuz şu an ekranınızda, oldukça dehşet verici bir görüntüydü. Ardından Tunus'ta ayaklanmalar başladı ve dalga dalga yayılan bu isyan Bin Ali'nin ülkeyi kaçarak terk etmesiyle sonuçlandı. Önce sansürü kaldırdığını açıkladı, internet sansürlerini kaldırdığını açıkladı, her şeyin düzeleceğini, halk üstündeki baskıların kalkacağını açıkladı. Ancak 53 yıldır bir anlamda baskı içerisinde yaşayan Tunus halkı artık hiçbir şekilde buna inanmadı, güvenmedi. Tabii bir diğer önemli kriter de geçtiğimiz sene gündemi resmen alt üst eden WikiLeaks belgeleri içerisinde Bin Ali ve ailesinin rüşvet çarkına yönelik Amerikan diplomatların, istihbarat ajanlarının elinden çıkan kriptolu raporlardı. Bunlar da bir anlamda zaten Tunus halkı için bilinen şeyin tekrarıydı, ama Amerikan şahitliğinde olması her şeyi değiştirdi. Facebook ve Twitter'la organize edilen eylemler dalga dalga yayıldı ve Binali ülkeyi panikle terk etti. Şu anda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. Ve işin enteresan tarafı bu sırada Tunus Meclisi'nde blog yazdığı için hapse giren ve aynı zamanda Tunus'taki Korsan Parti'nin de kurucularından Slim Amamu, Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başladı. Benzer bir eylem bütün bunlardan da biraz hevesle Mısır'da gerçekleşti. Mısır'da halk ayaklandı. Ciddi bir gerilim söz konusu ve aynen Binali ailesinde olduğu gibi onlarca yıldır iktidarda olan ve koltuğunu oğluna bırakmak isteyen Hüsnü Mübarek ciddi bir halk ayaklanmasının eşiğinde. Dolayısıyla Orta Doğu'da taşlar çok ciddi yerinden oynuyor. Bizim programı ilgilendiren bölümü ise şu: sosyal ağlar isyan eden halk için ciddi bir örgütlenme platformu oluyor. Ama pek de üstünde durulmayan konulardan bir tanesi iktidarlar için de çok önemli bir açık istihbarat kaynağı oluyor. Bir parantez açalım yine. Tunus'taki ayaklanmalar öncesinde çok dehşet verici bir şey ortaya çıkmıştı. Tunus yetkililerinin yönetiminin internet hizmet sağlayıcı şirketlere özel bir yazılım yükleterek Facebook'a giriş yapan kullanıcıların kullanıcı adı ve şifrelerini çalıp devletin sunucularına yollayan 10 satırlık bir casus programcık script geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Böylece Facebook giriş şifreleri devletin eline geçiyordu. Devlete muhalefet eden ya da eylemleri organize eden kişilerin blogları, Facebook sayfaları, grupları ve bütün mesajları devletin eline geçiyordu. Bu da aslında hem dünya tarihinde hem de internet tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Biraz daha bandı geriye sararsak İran seçimlerine yönelik halk ayaklanmalarında da benzer bir durum gerçekleşmişti. Devletin bütün eylemcileri sosyal ağlar üstünden ve cep telefonları mesajları üstünden takip ederek izlediği ve buna karşı tedbirler geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla sosyal ağlar bir yandan kullanıcılara hizmet verirken her anlamda baskıcı devletlere de bulunmaz fırsatlar, imkanlar sunuyor. Podcast kaydetmeyeli seneler olmuş ve gördüğüm kadarıyla çenemde bayağı düşmüş. 20 dakikayı geride bırakmış olmakla birlikte ilk bölümün heyecanıyla sizlerle düşündüğüm kadar fazla haberi paylaşamadım. Ancak gündem gördüğünüz gibi oldukça karışık, yoğun ve karmaşık. Fazla vakit kaybetmeden gelin birlikte haftanın web sitesine bakalım. Bu bölümde size tanıtacağım web sitesi convertfiles.com. Birçoğunuza çok basit gelebilir ama internette farklı dosya formatlarıyla karşılaştığınızda hayatınızı kurtaracak çok basit, çok pratik, bedava bir site. Yaptığı şey, isminden de anlayacağınız gibi, dosyaları farklı formatlara çevirmek. Örneğin işte RAR formatını ZIP'e, ZIP formatını bir başkaya ya da DOCX, işte text gibi ya da prezentasyon dosyaları, elektronik kitap formatları, resim formatları, işte bitmap, JPEG, TIFF vesaire, birçok ses, video ve benzeri formatı birbirine çevireceğiniz hizmetlerden bir tanesi. Oldukça işime yarıyor. Size dediğim gibi çok basit gelebilir ama aklınızın bir kenarında bulunsun. Dosyalarla uğraştığınız zaman karşınıza bilgisayarınızda yüklü olmayan bir programın ihtiyacını duyan bir formatla karşılaştığınız zaman hayatınızı kurtaracak, size epey vakit kazandıracak bir site. Ekranda gördüğünüz internet adresi üstünden ulaşabilirsiniz. Bu arada programın başında hiç değinmediğimi fark ettim. Arada şu deklanşör sesini duyuyorsunuz. İşte bu ses, eğer uyumlu bir cihaz kullanıyorsanız, ki bildiğim kadarıyla bu uyumlu cihazlar iPod ve iPhone oluyor, ekranda çeşitli konuyla ilgili resimler beliriyor ve bazı durumlarda şimdiki olduğu gibi tanıttığım konuların web adresleri de bulunuyor. Bunları tıklayarak ilgili siteye ulaşabilirsiniz. Bu ilk bölümü kapatmadan önce haftanın diğer bazı önemli gelişmelerine de başlıklar halinde bakalım. Samsung'un iPhone'a haddinden biraz fazla benzeyen modeli Galaxy S 10 milyondan fazla satarak Android dünyasında da sıyrılan modellerden biri olmuştu. Koreli marka bu cihazın ikinci sürümünü çıkartacağını açıkladı, hatta tanıttı bile. 4.3 inç büyüklüğünde yine Super AMOLED Plus ekrana sahip olacak. 480x800 çözünürlük ve Android 2.3 işletim sistemi bulunacak. 8 megapiksel kamerasıyla da Full HD video çekebilecek. Uzun zamandır Galaxy S kullanan biri olarak en büyük derdinin pil ömrü olduğunu söyleyebilirim. Super AMOLED ekran süper ama pili de emip bitiriyor. Bu konudan muzdarip başka kişiler varsa ekranda görmüş olduğunuz dealextreme.com'daki aksesuarla pil ömrünü saatlerce uzattığınızı hatırlatmak isterim. Bu bir arka kapak ve pilden oluşan bir aksesuar ve pil ömrünü oldukça arttırıyor. Türkiye'ye döndüğümüzde Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya ile ilgili yönetmelik ve genelgesi var. Genelkurmay Başkanlığı Amerika ve İsrail'de olduğu gibi ordu mensuplarının Facebook ve benzeri sosyal ağları nasıl kullanacağına dair bazı kuralları duyurdu. Buna göre askerler paylaşım sitelerinde paylaştıklarına dikkat etmek zorunda ve bunlardan sorumlu tutulabilecek. Türkiye'den bir diğer gelişme de siber tatbikatla ilgili. Türkiye'de defalarca ertelenen, aylarca yapılamayan siber güvenlik tatbikatı BTK yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜBİTAK'ın öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı adı altında 39 kamu kurum ve kuruluşu katılıyor ve güvenlik testleri yapılıyor. Dışarıdan kötü niyetli bir saldırganın uygulayacağı teknikler kullanılıyor ve devletin, e-devletin ne kadar güvenilir olduğu ortaya çıkacak. Daha doğrusu bu gerçekleştirildi. Bunun sonuçları da önümüzdeki günlerde paylaşılıyor olacak. Bir site satın alma olasılığı gündemde. 28 Aralık'ta MÜYAP'ın şikayetiyle engelli siteler arasına katılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Mashable ödülü sahibi Fizi.com sitesinden bahsediyoruz. Müzik dinleme hizmeti Fizi.com MÜYAP'ın yeni anlaşmasında altından kalkamayacağı telif bedelleri istediği gerekçesiyle çıkmaza girmişti ve gelen haberlere göre, ki haberlerin kaynağı Shift.net sitesi, Fizi Turkcell tarafından satın alınmak üzere. Rakam açıklanmadı ancak 2 milyon liranın üstünde olduğu söyleniyor. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu sansür döneminde sitenin kurucusu Ercan Yarış'la bir telefon görüşmesi yapmıştım ve bu siteyi kar etmek için kurmadığını, yarın bir gün satılırsa bütün bedeli de hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı. Bu satış gerçekleşirse sonucunda ne olacak, açıkçası ben de merak ediyorum. Gündemin ilgi çeken haberlerinden biri de Sony'den geldi. PSP oyun konsolunun ikinci sürümü tanıtıldı. PSP NGP kod adıyla, yani Next Generation Portable, yeni nesil taşınabilir oyun konsolu. Aslında oyun konsolu diye özetlemek de çok doğru olmaz, bir multimedya üssü. En dikkat çekici ayrıntılardan bir tanesi UMD girişinin bulunmaması. UMD biliyorsunuz PlayStation'ların, PlayStation Portable'ların, PSP'lerin bütün medyasını taşıyan özel kartuş ya da diskiydi. Bundan vazgeçilmiş durumda. Hatları biraz daha ovalleştirilmiş durumda. 5 inçlik OLED ekrana geçilmiş. Böylelikle görüntüler oldukça güçlendirilmiş. ARM Core A9 Core işlemcisi kullanıyor. Dolayısıyla çok daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. Aynen PlayStation el konsollarında, el kontrol cihazlarında olduğu gibi six axis özelliği bulunuyor. Yani el hareketlerinizi, konumlarınızı, kaydırmalarınızı tanıyor. Wi-Fi, 3G, GPS gibi birçok özelliği barındırıyor olacak. PSP 2 ancak satış tarihi ve fiyatı konusunda çok detaylı bilgi yok. 2011'in sonuna doğru 700-800 lira aralığında satılması bekleniyor bu yeni nesil oyun konsolunun. Ve böylece Sanal Alem Podcast'inin uzun yıllar sonra gelen ilk bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz uzattığımın farkındayım. Yarım saat podcast çok kolay bir şey değil. Umarım çok sıkıcı olmamıştır. Ben ısınıyorum. Programın formatını oturtmaya çalışıyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Bu yarım saatlik programın kaydı, montajı vesaire 3 saati buldu. Şu an saat sabaha karşı 3'ü gösteriyor. Dolayısıyla oldukça zahmetli bir şeyden söz ediyoruz. Umarım her hafta bu performansı gösterebilirim. Bu zamanı ayırabilirim. Elimden gelen gayreti göstereceğim. Tabii ileride bakarsınız buna bir sponsor ayarlayabilirsek daha da şevkle yapmam söz konusu olabilir. Olmasa da bu problem değil. Nasıl olsa takip ettiğim gündemle ilgili şeyleri paylaşıyorum. Programın başında da değindiğim gibi bana programla ilgili görüş, düşünce, eleştiri, önerilerinizi ve varsa sorularınızı serdar@kuzuloğlu.com adresinden ulaştırabilirsiniz. E-mailin konusunun başına podcast koyarak devam ederseniz, örneğin podcast sorum şu gibi, birbirimizle iletişim kurmamız daha kolay olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.